أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 463. حديث الشؤم في المرأة والفرس والدار. Uğursuzluk olsaydı kadında, evde veya atta olurdu. Böyle tercüme etmemiz gerekti. Çünkü konuyla ilgili diğer bilgilerimiz bizi bu ifadeye zorladı. Yani kadında, kılıçta, atta, evde, silahta uğursuzluk olur şeklindeki bir beyan gerçekten yorucu ifadeler, açıklamalar gerektirecekti. Yani onların edinilmesi ve bizim olması konusunda, onlarla beraber yaşadığımız hayat konusunda bazen irademizin elimizden alınması anlamına gelecek bu uğursuzluk beyanı. Gerçi şöyle, sanki haşa ayet ve hadisleri bir kenara alıp bir hayat yaşayalım demiyorum. Ama Müslüman kardeş olarak dertleşelim isterseniz karşı karşıya. Ne dersiniz? Ev aldınız mı yakında ya da bir vakitler böyle bir hayatı yaşadınız mı? Neler istiyor, neler planlıyordunuz, ne çıktı karşınıza? Yoksa iradeniz dışında bir gerçek mi var diyebilir misiniz? Olur mu? Onu söylediniz mi ama sorumluluğun dışına çıkarıyorsunuz seni ve beni. Benim buna cesaretim yok şahsen. Tamam. Bu elde bir diyelim, kenara koyalım. Mesela arabanız konusunda da başınıza gelenleri şöyle bir hatırlar mısınız? Aynı model, yüzlerce ve binlerce insanın altındaki arabayla aynı model bir araba aldınız. Sizinkinin falan yerinin filan yeri farklı çıktı öyle mi? Neden acaba? Ya da bir yerinden dikiş tutmadı gibi geliyor ve hala devam ediyor değil mi? Evet ama neden ki? Bu arabanın sizinle ilintisi ya da bu konuda bir uğur ve uğursuzluk bilgisi mi mesele? Hayır, ben onu demek istemiyorum. Ama galiba imtihan sorularının bu ana başlıkları konusunda biraz da teslimiyet gerekir. Bunu hatırlatmak istiyorum. Evet, insan sıfır araba çeker altına ya da genç, dinç ve taptaze bir at alır binmek için veya bir ev yaptırır, hatta bütün ve planı projesiyle kendisine ait olmak üzere ama gönlüne hoş olmayan bir takıntısı çıkmıştır ortaya. Nedendir bilinmez ama vardır bir yerinden bir şeyler. Yani o evden dolayı, o attan dolayı, o silahtan dolayı veya o kadından dolayı bir sıkıntı merkezi oluşmuştur dünyasında. Neden mi? Bilmem, buna uğursuzluk demiyoruz ama galiba insanın imtihan dünyasının ana sorularından biridir bunlar diye galiba irademizin dışında da bir tecelligah vardır herhalde. Çünkü mesela İbrahim aleyhisselam, oğlu Peygamberimiz İsmail aleyhisselamı annesi annemiz Hacer annemizle birlikte Mekke'ye bırakıp gittikten sonra şöyle yanında yürüyecek ve giyindiğiyle sevinecek hale gelince Allah'ın emri ve izniyle kurban edecekti de sonra bir koç kurban etmişti ya, daha sonra büyüyen oğlu İsmail aleyhisselam oraya yerleşen, hani zemzem suyu nedeniyle oraya yerleşen cürhümler vardı ya, onlardan bir kızla evlenmişti. İbrahim aleyhisselam bir seferinde ziyaretine geldiğinde evine uğramış, karşısına gelini, İsmail aleyhisselamın bu yeni evlendiği hanımı çıkmıştı. Ona sorular sordu, aldığı bilgilerden sonra söyle kocana kapısının eşiğini değiştirsin diye beyanda bulunmuştu. Ama nedendi? O kadınla evliliği sürmemeli, bir başka kadınla evlenmeliydi. Bu neyin nesiydi? Bir takdiri huda vardı. Öyle olması gerekiyordu galiba değil mi? Bu tür irade dışı beyanları siz zaman zaman tarihten bu yana herhalde öğrendiniz. Mesela öyle ki bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neslinin İbrahim aleyhisselamdan devamı manasına İsmail aleyhisselamı doğurması için meğer Anamı, annemiz Sare ile birlikte İbrahim aleyhisselam Mısır'a gitmesi gerekiyormuş. Hem ki bir zalim, diktatör, gerçekten gaddar bir kralın, hatta zulüm tehlikelerine rağmen oraya gitmişti de, Cenab-ı Hakk'ın korumasıyla kendilerine Hacer annemiz hediye edilmiş, o da kocasına hediye etmişti ve ondan İsmail aleyhisselam doğmuştu. Ne dersiniz? Bir başka ayarlayan var değil mi? Doğumun, nikahın, ölümün zaman ve mekanını bizim ayarlamamız mümkün değil bilirsiniz. Dahası, bazen geçimsiz ailelerde kadının veya erkeğin geçimle ilgili şeytana uymuş sözlerini duyduğum zaman aklıma geliveriyor. Hemen, birdenbire, sanki Allah'ı hiç düşünmeden isyanlarını ortaya koymaya çalışan bu insanlara diyorum ki, iyi ama neden teslim olmuyorsun? Bak bu çocukların babası sen ve fakat annesi de o olmalı veya annesi sen ama babası da o olmalıymış. Bunu değiştiremezdin ki diyorum. Dolayısıyla eğer biz İslam dışı sistemlerin anlayışıyla bir uğursuzluktan yana söz söyleyeceksek duralım, susalım, ağzımızı kapatalım. Olmaz öyle şey. Allah hiçbir kulunu ne kadınla, ne evle, ne atla uğursuzluğa mahkum etmez elbette. İyi bir Müslüman olmak isterse kişi, bütün bunlar ona iyi bir Müslümanlık adına destek verecektir sadece. Hatta mesela Nuh aleyhisselam ve Lut aleyhisselamın karısının kafir olması hatırlanırsa, onlardan dolayı peygamberlere uğursuzluk geldi demiyoruz. Denmez de zaten, mümkün değil. Peki ya ev konusunda ne dersiniz? Bu ev bana uğursuzluk getirdi öyle mi? Olur mu o evde uğursuzluk varsa onu sen çağırdın geldin desen daha doğru olmaz mı? Çünkü yıllardır hayalinde bir evdi, her şeye değişiyordun, dinin bir yana ama evin olsaydı, imanın bir yana ama evi kaybetmeseydin, ama çocukların ona kurban olsaydı, ama her şeyin ona feda olsaydı, bütün varlığını ona vakfetseydin dediğin evini bulunca kafan, gönlün ve yapın değişti elbette. Bu da senin o uğursuzluk dediğin hayatın başlangıcı oldu değil mi? Zaten 5 liran vardı, 115 liraya edinmek için kanını ve canını, hatta affedersin ama namus ve iffetini bile vermeye hazır olduğun bu ev için sen baştan uğursuz hareketlere başlamıştın. E bunlar at için de öyle, kadın için de öyle değil mi? Hani görüvermiştin? Bir ağacın altından geçerken sen oturuyordun belki ve fakat, ya da sahilde yürürken, yani çocukların orada yaşasın mı denilince asla dediğin yerde, çocuklarını anne aramış bulmuş sayıyordun kendini. O kadından sen bir de uğur bekliyorsun öyle mi? O senin sorunun gerçekten. Ama hani sen Allah ve peygambere dayalı bir inanç sisteminin gereği, Allah senden ne istiyorsa öylece evlenmen gerektiğine inanarak, Allah'a yalvarıp yakararak, ya Rabbi hayırlı eyle, hayırlı bir nasip lütfet, senin dinini yaşamak, senin için iyi bir Müslüman olmak manasına bana yardımcı olacak bir eşle evlilik lütfet diye yalvarıp yakarırken, karşına nasıl da tam da bu çıkıvermiş, sen de aradığın bu galiba diye nasıl da düşüvermiştin ama itiraz etmemiştin, artık onu sultan bilmiştin, sanki Tanrı gibiydi, her şey tamamdı çünkü Allah göndermişti, bir garantin vardı çünkü... Daha önce birisiyle tam nişanlanacakken onun İslam'a aykırı nice özellikleri ayan beyan karşına çıkıvermişti de o gece uyumamıştın, seherde kalkmıştın, alnın seccadeye yapışmıştı sanki Allah'a nice dualar ediyor, bulunduğun yeri gözyaşıyla ıslatıyordun, hayırlı nasipler çıkar karşıma diyordun ama tam da işte o gün... Yani sanki uyumadan, sanki sabah namazına giderken, sanki namaz dönüşünde gelen bir haberle işte bu çıkmıştı karşına. Bunun Allah'tan olduğunu kabul etmeyecektin de daha nasıl olacaktı? Haşa Allah kızın elinden tutup gelip de al sana nikahladım demeyecekti falan diye kendi kendini aldattığın şeyler vardı. Belli olmaz, tam sen hazırken şeytan sana böyle bir av göndermiş de sen de avlanmışsan o da mümkün değil. Namaz abdest bilmez bir baba varmış. Affedersiniz ama. Yani hadis anlatırken bu fıkranın işine demeyin. Bazen hak ve hakikati anlatmak konusunda o yorucu çabalar yerine bir fıkra veya bir şiir gerçekten maksadı hasıl ediveriyor. Adam borçlarından kurtulmak, piyasada özel bir statü kazanmak, insanların gözünde değer bulabilmek için şöyle biraz namaz abdest kılsam demeye başlamış. Evdekiler tedirgin, adamda tuhaf bir hava başlamış, ne yaptığını bilmez, ne yapacağını bilmez bir baba, bir koca çıkmış ortaya, bir komşu modeli, bir arkadaş modeli oluşturmuş adam, yeni bir model. Derken, bu işte bir bit yeniği var ama nasıl kurtulsam diyen oğlu, zaten yıllar yılı babasından çektiği sıkıntılara eyvah yeter artık deme noktasına eren oğlu, bir gün, hani eski evlerde dolaplar olur, gömme dolaplar duvarlarda ya, saklanmış oraya, şöyle lahuti bir hava olsun diye kapağını da kapatmış dolabın. Babası büyük bir huşu ve huzur içinde kendince dua ve niyaz ile meşgulken, vaktin geldi Hacı Veli uç diye böyle derinden bir nefesle, derinden bir sesle babasına emretmeye başlamış. Adam önce tereddüt etmiş. Zaten o günü bekliyormuş. Öyle ya, kaç gündür gece ibadetine devam eden bu adam uçmayacak da kim uçacakmış? Sonra ama yine de acaba demiş, derken dakikalar uzamış, beklediği ses gelmemiş, ertesi gün iki defa seslenmişler. Yine vaktin geldi, Hacı Veli uç bakalım diye, ama biraz daha gayret etmiş, ama üçüncü gün artık dayanamamış, üzerinde ibadet ve itaatle meşgul olduğunu zannettiği postunu kapıp, balkondan atıvermiş kendisini aşağıya, meğer, İkinci kat mesabesindeki bu balkondan attığı yerde taşlık mı neymiş, adamın kırılmadık kemiği kalmamış galiba ve günlerce sakin, kendi dünyasında uçmak onun neyine, bunu anlamış ve sükunete ermiş derler. Ne dersiniz? Adam kendi dünyasına kendisi uğursuzluk çağırıyorsa, sonra da bu kadın uğursuz geldi bana, bu evde uğursuzluk var ama bu at uğursuzdur, bu silah uğursuzdur diyorsa, öyle olmasın bu iş. Yani onda bunda uğur ve uğursuzluk aramasın ve fakat insanlar Allah'ın kendilerini nasıl imtihana tabi tutuyorlarsa Allah en iyi bilir desinler ve güzelce tabi ve teslim olup iyi bir kul olsunlar. 464. Eşşahidu yara ma la yaral gaibu. Şahit olan, yani tanık olan, orada olmayanın görmediğini görendir. Zaten niye şahittir de. Ama önemli olan, orada olmayan gaip bir kişinin şahide müdahale hakkının olmadığının beyanıdır. Yani, hani o gün oradaki olayda ben oradaydım bizzat diyor adam, öteki başka bir şehirde, başka bir kentte, başka bir diyarda, başka bir mahallede, başka bir caddede ve sokakta, ama o şahidi susturarak hayır bu mümkün değil sen bilmezsin. Bak işin aslı budur, ben bunu böylece bilirim diyorsa, adam cerbeze yapıyor veya karşıdakini haklı olduğu halde susturmaya çalışıyordur. Olmaz öyle şey. Çünkü aleyhissalatü vesselam, ayan beyan bakın net söylüyor. Şahit, orada olmayanın görmediğini görendir. Kimi radikal İslamcı, öz Muhammedi çizgide, kafası çokça çalıştığını iddia eden, kimseyi dinleme lütfunda bulunmayan, yeni Müslümanlar bilirim. Onlar farklıdır. Başka eğitim almışlardır ve bu eğitimlerinden edindikleri bilgi dünyalarıyla İslam'ı yorumlamayı pek severler. Aa, böyle de hadis olması gerekir mi? Peygamber böyle söz söyler mi? Demeye başlarlar. Nedenmiş o? Bakın önce ciddiye alın adamı. Gayet ciddi ve samimi beyanına başlıyor. Evet efendim, bu doğal bir konudur zaten. Efendim, mesela yeni bir yapı yapılmışsa ya da bir adam bir yerde konuşma yapmışsa veya bir adam bir kitap yazmış piyasaya sürmüşse veya bir arabanın yeni bir modeli piyasaya sürülmüş görülmüşse ya da bir bölgede bir meyve çeşidi başka bir bölgede bir sebze çeşidi varsa onu gören adam elbette farklı, görmeyen adam elbette farklı olacaktır. Ne var ki bunda? Yani su içilir, ekmek yenilir demek gibi boş sözlerdir bunlar gibi peygamberin neyi nasıl söylemesi gerektiğini de sanki peygambere öğretme azminde insanlar görürsünüz. Estağfirullah. Ama efendim, bakın şimdi piyasaya. Mesela, birinden sadır olan bir hareketi, bir yerdeki doğum ve ölümü ya da konuşmayı, ya da sözü, işi, fiili veya bir yerdeki olayları, hareketleri, orada olmayan insanların değerlendirme yetkisi, Bugün görüyorsunuz ki orada olanlardan daha fazla gibi değil mi? Hatta orada olanlara söz söyleme yasağı bile konuluyor, ne dersiniz? Belki de kıyamete kadar dönemde yaşanacak bir dinin peygamberi olarak aleyhissalatü vesselam, bugün içinde bulunduğumuz bu bozuk düzene düzen kazandırmak için söylemiştir. Bilmem ki, belki daha nice faydaları da vardır. Yani şahit, orada olmayanın, gayip olanın görmediğini görendir zaten. İşte ona şahit denir. Peki ama biz de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh derken bir şeyin şahidiyiz. Bir şeye şehadet ediyoruz. Şahidim, şahitlik yapmaya hazırım. İşte ben bu işin şahidi, görüntüsü ve görüneni ve görüneniyim ki Allah'tan başka ilah yoktur derken, işte o dünyada, o inanç dünyasında ben onun şahidi olarak neleri savunuyorsam, onun şahidi olmayanlar o konuda söz söylemeye yetkileri yoktur. Ben bir de bu hadisten bunu hatırlıyorum. 465. Eşşebabu şubetun minel cunun. Gençlik bir tür deliliktir. Türkçe'ye belki de bu hadisin etkisiyle kazandırılmış bir kelimeyi biliyorsunuz. Delikanlı. Delikanlı, kafası bulanık, aklı gelir gider, mecnun ya da cin çarpmış, ne dediğini bilmez anlamına gelmez. Az biraz delikanlı, merttir. Yarını çok düşünmesi gerekmez. İhtiyatlı hareket etmek mi? Pek onun işine gelmez. Acele mi? Değil ama savsaklamaz. Öyle siftinip durmaz bir yerlerde. Ya delikanlıdır, merttir. Kendisine düşen şeyler konusunda pervasızdır. Ama gençliktir onu böyle yapan. Çünkü gençtir. Başına bir şeyler gelirse mi? Gelsin. Başı zaten onun için vardır ve bu onu seve seve kabullenecek bir göğse sahiptir. Bunu göğüslemek için vardır zaten o. Çünkü delikanlıdır. Ama biraz büyüyünce, şöyle olgunlaşınca, Ahkaf suresinden öğreniyoruz. Rüşte erince, buluğa erince, yani aynen o sureden aldığımız kelimeyle 40 yaşına basınca, artık çoluk çocuğu varsa, eşine, çoluk çocuğuna, sorumlu olduğu insanlara, cehenneme gidiyor olanların eteklerinden tutulmasına, cennete gitmesi gerekenlerin iteklenmesine, teşvik edilmesine yönelik görevleri gözünün önüne gelince, o çok da öyle delikanlı davranamadığı olaylar vardır elbette. Hatta hayat bazen, yaşama sevgisi bazen insana hapis hayatını bile tatlı gösterirken bazen de nice acılar yedirdiği olur. Şairin biri öyle diyor. وَحُبُّ الْعَيْشِ اَعْبَدَ كُلَّ حُرِّنْ وَعَلَّمَ صَاحِبًا اَكْلَ الْمُرَارِ. Yaşama sevgisi nice özgürlere köleliğe evet dedirtirken nicelerine acılar yedirmiştir. Evet, gençlik cünundan bir parçadır. Delilikten bir bölüm. Cünun. Yani akıl baştan gider bazen, öyle olur. Hatta bunu diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinin bir kuralı olarak öğrenmiştik. Bir adam bir adam öldürürse, ama o öldüren adamı kısasen öldürmeye yetkili olan İslam toplumundaki otoritedir ve fakat bir istisnası vardır. Bir delikanlının babası yanında öldürülürse, o anda delilikten bir eser olan bu delikanlı, o öldüreni o aracıkta öldürüverirse, kısasen o da öldürülmez. Çünkü bu onun için bir mazeret demektir. Gençlik bir tür deliliktir. O dönemde gençler, hakka ve hayra doğru delikanlı olsunlar. Yani, daha iyi Müslüman olmak için fedakarlıkta bulunsunlar. Mesela, aklıma gelenlerden birkaç tanesini sayabilsem cesur olsam, diyelim ki, yemek mi, ne fark eder desinler, ekmek mi, doymaksa tamam desinler, elbise mi, yarın çürüyecek zaten desinler, beden adına yakışıklı olmak ve güzel olmak mı, hızlı yaşayınca, genç ölünce, cesedim güzel olunca ne anlamı var desinler ve bütün varlıklarını, imkanlarını daha iyi Müslüman olmada, Müslümanlığı anlamada, öğrenmede, hayatlarını ona göre düzenlemede, İslam'ı hayata hakim kılmada harcasınlar ki delikanlıkların hayrını görsünler. 466. Eşşitâ'u rabî'ul mü'min. kış müminin baharıdır. Aa, sanki mümkün olsa öyle bir mektep, öyle bir medrese kursam, bilginin İslamileştirilmesi gibi. Aleyhissalatü vesselam ashabıyla birlikte bir yolculukta gecelemek zorundadır bir yerde. Gece üzerlerine yağmur yağmıştır. Yağmur işte, bildiniz. Hiç görmediniz mi? Ne kadar da yabancı gibi baktınız yüzüme. Herkesin bildiği yağmur. Hani gecelediğiniz bir yerde. Ha siz öylesini bilmezsiniz. Yani camdan seyredersiniz. Silecekleriniz vardır. Camlarınızı temizler. Siz daha rahat bakarsınız yeryüzüne. Öyle mi? Bir saçak altında. Evet ama kepenek altında bile görmedinizse. Tabii biraz anlamadınız belki ama mola verdiğiniz yerde yağmur yağmıştır. Aleyhissalatü vesselam'ı hatırlayın şimdi. Ve sabaha eren ashab ile aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir olay yaşamışlardır o gece. Yağmur altında kalmışlar. Yani o gece yağmur yağmıştır. Semadan yağmur damlaları üzerlerine düşmüştür. İşin aslı bu ve fakat bunun İslami ifadesi vardır ya. Diyor ki aleyhissalatü vesselam bu gece kimileri mümin olarak, kimileri de kafir olarak sabaha çıktılar. Allahu Ekber, Estağfirullah. Nasıl yani? O gece ne olmuştu? Yağmur yağmıştı. Peki yağmurla küfrün, yağmurla şirkin, yağmurla imanın ve İslam'ın ve teslimiyetin ne ilgisi var mı? Hucurat suresinde bir ayeti hep hatırlayın lütfen. Ayet ve hadislere başlayınca sakın ha Allah'ın ve peygamberin sözünü yarım kesmeyin. Yarıda bırakmayın. وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ diyordu Cenab-ı Hak. Ah az biraz sabretselerdi, acele etmeselerdi, peygamber yanlarına çıkıverseydi, o kadar dursalardı onlar için hayırlı olacaktı diye, biz de az biraz dursaydık. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, bu gece yağan bu yağmur falan filan yıldızlardan kaynaklanıyor. Onlar yağdırdılar, onlar istediler de ondan dolayı yağdı diyenler, işte onlar kafir olarak sabaha erdiler. Bu yağmuru Allah diledi de yağdırdı, Allah istedi de yağdı bu yağmur diyenler de mümin olarak sabaha vardılar diyordu. Yani nereden nereye yağmur, bahar, kış, mümin ne anlamı var mı dediniz? İfade etmekte aciz olduğumu bildim ama siz anlamaya çalışın ya da samimi olduğumuz kadar Allah bereket verecektir inanıyorum. Bakın kış denilince bugün materyalist mantıkla olaya bakınca nasıl da zorlanmaya başladığınızı ben de sezer gibiyim. Hatta özel olarak şahsen ben kış günü mü Allahu Ekber her tarafım sanki donmaya başladı, uyuştu bütün hücrelerim, bütün canlılığım bitti gibi, yarı yarıya mı, düş daha onda bire düşer, belki daha fazla hatta ben her şeyimi bitiririm gibi zannediyorum. Kış dediğin şey aman Allah'ım, hani Nasreddin Hoca'nın biri bir gün yazdan şikayet etmiş, kıştan da şikayet etmiş, aman hoca demişler, yaza şikayetin var, kışa şikayetin var, sen ne biçim adamsın öyle? Demiş ki yani bahara lafım var mı? Hiç laf ettin mi bugüne kadar? Baharı hiç tenkit ettin mi? Öyleyse aleyhissalatü vesselam'ı dinleseydi ya o hoca. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem kış müminin baharıdır. Allahu Ekber. Ne kadar güzel değil mi? Eğer baharı seviyorsak işte o ben mümin sen benim için kıştır. Neden öyle? Çünkü geceleri uzun Allah'a ibadet etme vakti olarak Allah bana ne lütufta bulunmuş kış değil mi? Hani yazın ne kadar da zorlanıyorsunuz, kışın özel ibadete ayırma imkanınız ne kadar zor oluyor, hatta neredeyse Allah affetsin ama yatsı namazını zor kılıyor, sabah namazına zor kalkıyorsunuz filan. Ama kışın öyle değil, geceler uzun, Allah'a ibadete rahat rahat imkan buluyorsunuz. Peki ya gündüzleri? O da kısa, ne kadar güzel, hem de sıcak değil, böylece siz rahatlıkla oruç ibadeti adına gündüzünüzü değerlendiriyor, gece ibadetleri içinde gecenizi değerlendiriyorsunuz, kış müminin baharıdır. Demek ki bir şeye iyi veya kötü diyebilmeniz, bilginizi İslamileştirmenize bağlıdır elbette. Mesela, delikanlı, namaz abdest mi? Hiç bilmez büyüdüğü ortamda, şöyle bir vesileyle bir başka toplumsal yapının içinde kendisini bulmuş. Derken namaza abdeste başlamış, Allah ve peygamberi öğrenmeye başlamış, peygamberin dediklerini dinlemek adına sadece öyledir kimseyi kınamadan, kendisi peygamber öyle dediyse hoşlandım bu işe, benim kılık ve kıyafetimi düzenlemede peygamber bir numara, Allah'ın elçisidir o, o benim peygamberim bana gönderilmiştir demiş ve sakalını uzatıvermişse, tekrar o eski toplumsal yapısına, o çocukluk arkadaşlarının yanına dönünce, hani onlar da sakal değil bıyık da yoktu ya, saçlar bir çeşit, hani sağı solu farklı budanmış bir ağaç gibiydi ya, işte onların yanına gelince onlar kınamaya başlarlar mı dersiniz, hiç yakışmamış, aa seni böyle görmeye hiç tahammül edemiyoruz filan derlerse, onların bilgilerinin İslamileşmesi gerekir değil mi? Bu delikanlının çok güzel olduğunu görebilmek için, hani bir kadın kıyafetinde, hani bir sofra düzeninde, hani bir evin dizaynında, hani bir toplumsal yapı veya ekonomik kaygı ve kavga, hani sosyal siyasal hayattaki herhangi bir hayat birimi size göre İslami mi değil mi bilmeniz gerekir değil mi onaylamak için? İlgisi var yok bilmem. Lütfen. Bağışlayacağınızı zannediyorum. Anladınız herhalde aslında ben bu hadisleri okuduktan sonra bende olan bugüne kadar topladığım bilgileri Müslümanlarla paylaşıp onlar mezara benimle gitmesin ama birileri ondan yararlansın diye konuştuğumu biliyorsunuz. Konuyla ilgilidir diye hatırladığım bir konuyu paylaşalım sizin. Ne dersiniz? Mesela bir kız bir erkek tarafından evliliğe adaydır diye incelemeye alınmış. Ya da bir erkek bir kız tarafından aynı konuda hedef teşkil edilmiş. Evet. Ama önce bir görsünler denilen bir dünyada yaşadığımızı biliyorsunuz. Ben kabul etmesem de. Nedenmiş? Ama efendim önce bir göreceklermiş. Kimi diyorum ya? Neyi görecekler? Ama neden görecekler? Yani yarın eşi olacak kişiyi görmesin mi insanlar? Evet ama görsün de o kim? Yani mesela ben namaz kılan bir kadına asla tahammül edemem diyen bir erkek mi? Yoksa namaz kılmazsa kesinlikle diyen bir erkek mi? Şöyle arada bir karşılıklı içmemiz gerekiyor diyen bir erkek mi? Ya da bana bütün yapacağım sosyal faaliyetlerde sekreterim gibi yardımcı olmak zorundadır kadın diyen bir erkek mi? İşi siz kadın olarak da değerlendirebilirsiniz. Bir kadın mı? Erkeğe öyle bakıyorsa. Benim bildiğim erkek şöyle senede bir iki adam öldürme olayına karışmalı. Bombalar filan olmalı. Ya da hırsızlık mı? Bu işin piri olmalı. Dünyada bir numara olmalı filan diyorsa, hani ben saçma sapan örnekler vereyim. Ama siz bana her ay bir araba, ayrı bir araba hediye edecekse, ben her zaman sanki manifatura dükkanı, sanki mobilya dükkanı, sanki sarraf dükkanlarıyla nikahlanmışım gibi haftalık ve aylık ve günlük benim kullandığım eşyalar değişmeyecekse ben o adamı yani bana böyle bir imkanı sunmayacak adamı koca diye niye kabul edecekmişim diyorsa siz böyle bir kadına bakınca ne anlayacaktınız bunları bilmeden? Hani öyle geçinen kendisini Müslüman bilen ama Müslümanlığı kendi namazından öteye gitmeyen ama namazına hayata karışma yetkisi tanımayan bir adam, kızını isteyen bir delikanlının hayat hikayesini öğrenmek için şöyle 3-5 gün harcamış. Sormuş, soruşturmuş, kaç lira alıyor? Harcamaları, imkanları, sosyal statüleri, becerileri, diplomaları, bonservisleri, aman imkanları ve yetenekleriyle neleri var neleri yok hepsini bir bir incelemiş. Ve tamam demiş, kafa sallamış, evet demiş, bu benim damadım olabilir, ben bununla şeref duyabilirim demiş. Sonra evlilik derken kızın açılmaz kaşı, gülmez yüzü, perişan dünyası, öne eğilmiş başıyla bir gün çaresiz annesine ama anne demiş. Affedersin fakat çaresizim, kime söylesem ben şaşırdım demiş. Yani kocam gusül abdesti nedir, banyo nedir, cünüplük nedir bilmiyor. Yani hiç bilmiyor ama kesinlikle ağzından da ne Allah ne peygamber duymadım ben deyince, bir kıyamettir kopmuş kızın evinde. Baba bütün heybetini toplamış ve damada bütün silahlarıyla saldırıya hazır, yerini almış, mevzilenmiş ve bir bir saymaya başlamış. Damat gayet rahat ve dinlemiş. Evet demiş doğru, tamam demiş doğru. Bütün dediklerin öyle, hiçbir iftira yok, evet. Ama demiş, fakat sen, fakat ben Müslüman değilim ki demiş. Sen benim Müslümanlığımı sormadın ki, senin öğrendiğin şeylerde yalan çıkan bir beyanın varsa söyle, değilse yürü demiş. Ben seni aldatmadım. Ne dersiniz? Bilginin İslamileşmesi önemli değil mi? Yani kızınıza, oğlunuza, kendinize, karınız ve kocanıza ya da yuvanıza, evinize, barkınıza bakarken, semaya, arza bakarken, geçmişe, geleceğe bakarken, bulunduğunuz memleketi kasıp kavuran olaylara bakarken, ölenlere, öldü denilenlere, yatanlara, yuvarlananlara, kaçanlara, göçenlere bakarken, aman Allah'ım, insanların ağızlarını ve avurtlarını doldura doldura konuştukları konulara bakarken, yani siz onlara şöyle bir Müslümanca baksanız acaba, belki de onlar kendileriyle dalga geçiyorlar, seni oyalamaya çalışıyorlar, başka başka numaralar var işin arka planında ama işte öyle yaşıyorlar. Sen işe Müslümanca bakmaya bak. Ben hadisi tekrar okuyorum. Eşşita'u Rabi'ul Mü'min. Kış, müminin baharıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.